Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla sizlere aktardığımız Güne Bakış'tan herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Bu akşam neler konuşacağımızı kısaca aktaralım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'daydı. Temaslarını ve açıklamalarını Ankara muhabirimiz Cansu Tümür'den dinleyeceğiz. Daha sonrasında da siyaset bilimci Burak Bilgen Özpe'ye bağlanacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin olası cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili açıklamalarını ekranlarımıza taşıyacağız. Ankara muhabirimiz Dilek Şen'e bağlanacağız. Kendisi bize İyi Parti lideri Meral Akşener'in temaslarını aktaracak. Bültenimize başlıyoruz efendim. Az önce kısaca bahsettim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretlerinde bulunmak ve vatandaşlarla konuşmak için Elazığ'a gitti. Kılıçdaroğlu Elazığ'a ulaşmadan önce şehrin sokaklarındaki bazı billboardlara CHP'li yöneticilere ait olduğu iddia edilen sözlerin yer aldığı afişler asıldı. Medyascope'dan Okan Yücel bu cümlelerin kim tarafından hangi konularda söylendiğini araştırdı. Haberimizi izleyelim, ardından Medyascope muhabiri Cansu Timur'a bağlanacağız.
İmzasız şekilde hazırlanan afişlerde Kılıçdaroğlu dahil CHP'li bazı yöneticilerin söylediği iddia edilen ifadeler yer alıyor. Her afişin üstünde ise Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi yazıyor. Söz konusu afişler arasında belki de en çok tartışılanı cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın isminin de geçtiği afiş. Bu afişte Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım dediği iddia ediliyor. Ancak Kılıçdaroğlu Eylül 2020'de parti meclisi toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Kılıçdaroğlu burada hem Selahattin Demirtaş hem de Osman Kavala'nın haksız yere cezaevinde olduğunu savunarak sanıyor ki Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da ben ettim sen etme diyecekler. Asla demezler. Haksız yere içeride tutulanlar içeride kaldıkları süreyi göğüslerinde hep bir şeref madalyası olarak taşıyacaklardır. Adaletsizliğe karşı en büyük mücadeleyi bedel ödeyerek biz yerine getirdik diyeceklerdir demişti. Kılıçdaroğlu'na atfedilen başka bir cümle ise PYD ve YPG'ye ilişkin. 21 Ekim 2014'te İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu benzer bir düşünceyi şu sözlerle dile getirmişti. Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz terör örgütü diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü çünkü genç, yaşlı, kadın erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halklarına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur. Elazığ'daki başka bir afişte ise Kılıçdaroğlu'nun LGBTİ artıların aile yapısını bozmayacağına ilişkin düşüncesiydi. 9 Nisan 2021'de Haber Global'de katıldığı yayında sunucunun LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu sorusuna Kılıçdaroğlu, LGBTİ artı ifadesini kullanmadan ilgisi yok. Neden bozsun? İstanbul Sözleşmesi ile bunun ilgisi yok. Herkesin yaşam tarzına, kimliğine saygı duymak zorundayız demişti. Elazığ'da asılan afişlerin bir başkası ise CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in sözleriyle gündeme gelen HDP'li bakan tartışmasına ilişkindi. Afişte Tekin'in söylediği cümle yer aldı. 5 Eylül'de TV 100'de katıldığı programda Gürsel Tekin konuyla ilişkin şöyle konuşmuştu. HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye bakanlık verilebilir. O da seçime hak kazanmıştır. O zaman seçime sokmayın. Mümkünse Kürtlere de oyunuzu askıya alın deyin. O zaman millet iradesi nerede kaldı? Bu seçmen yarın kendi partisine nasıl oy verecek?
Cansu merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar Gamze.
Teşekkür ederiz Cansu. Bugün neler oldu? Kılıçdaroğlu'nun programı nasıldı? Bize anlatır mısın?
Evet Gamze, Kılıçdaroğlu dün Malatya'daydı. Akşam saatlerinde Elazığ'a geldi. Bir haftadır bayağı geziyor kendisi. Bugün de yoğun bir programı vardı burada. Sabah saatlerinde başladı. Bir meslek lisesinin açılışına katıldı. Ardından grup toplantısını ve esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi ama dünden beri aslında Elazığ ile ilgili konuşulan bir konu var. Ben onunla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz dün Elazığ'da akşam billboardlara bazı kim tarafından asıldığı ilk başta anlaşılamayan işte Kılıçdaroğlu buna ne diyecek diye Kılıçdaroğlu'nun ve CHP üyelerinin sözlerinin asılı olduğu yazılı olduğu billboardlar asıldı. Kılıçdaroğlu buna cevap verebilir mi deyip Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. Kemal Kılıçdaroğlu böyle tırnağıyla verilmiş bir söz vardı. Ve hani dün aslında burada il teşkilatı CHP'nin bütün gün hani bu afişleri nasıl kaldırabiliriz? Bunlarla ilgili ne yapabiliriz? Bu afişleri kim astı? AKP'liler mi astı? Gibi çalışmalarda bulundular. Ve hani bugün dün akşam Kılıçdaroğlu billboardun önüne gidip fotoğraf çekilince bu biraz tabii dikkatleri çekti ve Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Elazığ halkını provokasyonlara cevap vermemeye çağırdı diyebilirim. Ondan sonra Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışıyla başladı bu sabah Kılıçdaroğlu'nun programı diyebilirim. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı. Çünkü belediyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara'daki büyükşehir belediyelerinin yardımlarıyla Elazığ'daki depremden sonra bu meslek lisesi yapılmaya başlanmıştı. Ve burada daha başka liseler de bu şekilde okullarda yapılacakmış. Dediğim gibi sabah lisenin açılışına gittiler. Hem CHP'nin burada yıllardır milletvekili yoktu. 40-50 yıl aradan sonra ilk kez Gürsel Erol milletvekili olmuştu. Gürsel Erol'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti hem İmamoğlu hem Kılıçdaroğlu. Daha sonra o bir konuşma yaptı. İmamoğlu sahneye çıktığında biz hani bu meslek lisesinin açılışında aslında valilikten, belediyeden, bu şehri yönetenlerden isimlerin de burada olmasını isterdik dedi. Ben dedi belediye başkanı olarak en çok bunun eksikliğini çekiyorum belediye başkanı olduğumdan beri dedi. Orada Kılıçdaroğlu'na söylediği bir söz dikkat çekti. Siz yarın öbür gün Cumhurbaşkanı olacaksınız gibi bir ifade kullandı ve bunun üzerine salonda büyük bir alkış koptu diyebilirim. Ben 5 yıl boyunca şu özlemi çektim. Belediye başkanı makamında sizlerden kimseyi görmedim. Belediye başkanı olayım size gelmeyeceğim demedim. Size daha çok geleceğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından gittiğinde. Sizi utandıracağım dedi. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine grup lisenin açılışında değil ama bir sonraki programa geçildiğinde grup toplantısından geçildiğinde İmamoğlu'nun yarın görüşecek olan duruşmasının için İmamoğlu'na destek veren ifadeler kullandı. Önlerinde bir engel var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nasıl bütün yetkilerini elinden alırız? Bütün çalışmalar bunun üzerinden kuruluyor dedi. İmamoğlu'nun sözlerinden çok memnun olduğunu da Kılıçdaroğlu'nun mimiklerinden aslında gördük salonda. Daha sonra bu billboardlara, pankartlara değindi konuşmasında Kılıçdaroğlu ve Elazığ halkını kışkırtmak için yapılıyor. Huzuru, demokrasiyi, barışı biz getireceğiz. Hani başaramayacaklar, huzuru bozamayacaklar diye konuştu Kılıçdaroğlu. Daha sonra da esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdi. Şimdilik aktarabileceklerim bu kadar.
Cansu çok teşekkür ederiz. Sizin bir de haberiniz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını izleyelim şimdi.
Bu şehrin eğitimle ilgili yöneticilerini, bu okulun öğrencilerini hep birlikte toplu olarak burada açmamızın kime ne kötülüğü var, ne mahsusu var? Siz bugün muhalefet, ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Yani ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim. 5 yıl boyunca bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında görmediğim için ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olayım, bak size nasıl diyebileceğim demedim. Bak size ne kadar çok geleceğim. O kadar çok geleceğim ki sizi tanıtacağım dedim.
Keşke burada Elazığ'ı yöneten yerel ve mali düzeyinde yöneten insanlar da burada olsaydı. Elazığ'a hizmet ediyor.
Genel başkanım inşallah Cumhurbaşkanı'na.
Ama baskıdan ve korkudan gelemiyorlar. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda ne iktidar ne muhalefet diyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Herkes.
Ama siz adalet dağıtan kişiyi eğer yönlendiriyorsanız, vicdani kanaatine göre karar vermesin de benim talimatıma göre karar versin diyorsanız adaleti yok ediyorsunuz demektir. Şimdi önlerinde büyük bir engel var. Nedir engel? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Nasıl bütün yetkileri elinde var?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ve Keçiören ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Önce haberimizi izleyelim, ardından Medyaskop Ankara muhabiri Dilekşen'e bağlanacağız.
Kızına bir baktıktan sonra işler nasıl? İyi. Çok iyi. Kaç kişi çalışıyor burada? Ben tek çalışıyorum. Peki 2,5 yıl evvel yani bu dükkanın sağladığıyla onun kaydetmek istiyorum. Ben çünkü 2,5 yıl geçti başladım gezmeye de oradan dolayı hepsi beraber yaşadık.
Yani bunu idareinde kullanırdık. Vay be. 350 lira bu.
Evet, 20 lira alıyoruz mesela zamanımın başkanı.
Sana da ben de demeyeyim 350 lira. Başkanım değil mi? O da
var. Kıymet düşürülen şuculuk buculuk üzerinden komşunun komşuya düşman edildi. Kardeşin kardeşten soğutuldu. Nerede doğduğumuz, ne inandığımız üzerinden kavga ettirildiğimiz bir düzenekten kurtulmanın yolu bu esnaf dükkanları içerisinde gördüğümüz müşteri veli nimettir inancını siyasetçi cenahına seçmen veli nimettir inancı haline getirebilmek için geldik. Bu can bu bedende durdukça bu netlikte bir şey söyleyeyim. Ama Kürtlere bizi Kürtlerle düşman edemeyecekler. Kürtlere yanlış bir kelime söylemeyeceğiz, söyletmeyeceğiz. Onlar onları pahasına bu devletin yanında durdular. PKK'nın yanında duran elbette vatan haini. PKK vatan haini. Bir terör silahlı ayrılıcı terör örgütüdür bu.
Dilek merhaba.
Merhaba Gamze.
Bugün Akşener'in temaslarını bize aktarır mısın?
Evet, Meral Akşener Keçiören'deydi ve öncesinde Pursaklar'daydı. Biz Keçiören'deki ziyaretini takip ettik. Başbakan Akşener sloganlarıyla karşılandı bir klasik olarak Meral Akşener. Bütün pankartları çok beğendim ama en çok muhteremler azıcık susun. Onun bir sözüdür. Bu pankartı beğendiğini söyledi. Diğer pankartlarda da cesur lider Akşener güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Başbakan is loading yazıyordu. Daha sonrasında bir konuşma yaptı. Yurttaşlara seslendi burada Akşener ve gündeminde hayat pahalılığı, derinleşen ekonomik kriz ve 2023'te yapılması planlanan seçimler vardı elbette. Akşener buradaki konuşmasında en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi eleştirdi. Türkiye'nin her türlü borcunu altın, dolar ve euro ile yaptılar. Ekonomiyi doğru dürüst yönetemediler. Şimdi doların yükselmesini engellemek amacıyla kur korumalı mevduat açıldı. 75 milyar lira sizin cebinizden çıktı. O 75 milyar lirayla neler yapılırdı? Keçiören'e, Türkiye'ye diye sordu halka. Halktan da Başbakan Akşener sloganları bu sırada bir kez daha yükseldi. Akşener'in gündeminde bir de sosyal konut projesi vardı. Hem eleştirdi hem de aslında beğendiğini söyledi. Bu projeyi manalı bulduğunu söyledi ama yapamayacaklar dedi. Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yanı var bu projenin. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Düzeltemedikleri takdirde biz geleceğiz ve o projeyi yapacağız. Fakirin eline ödeyebileceği şekilde ev teslim edeceğiz dedi. Sonrasında esnaf ziyaretine, dükkanları gezmeye başladı Meral Akşener ve burada yolunu kesen bir emekli öğretmen ona seslenerek, altılı masayı kastederek masaya sahip çıkın, vatana sahip çıkın, Atatürk'ün meclisine sahip çıkın dedi. Akşener de hiç merak etmeyin yanıtını verdi. Dükkanlardaki her dükkanda bilhassa gençlere ve işçilere sorduğu bir soru vardı Meral Akşener'in. Dün akşam ne yedin? Annen dün akşam ne pişirdi? Bir dükkanda genç akşam annen ne pişirdi sorusuna hatırlamıyorum, seçecek şansım yok dedi. Burada Meral Akşener biraz hüzünlendi. Arkadan bir yurttaş da tencereler kaynamıyor, boş diye bağırdı. Akşener de gelecek gençlerde onlara sahip çıkmalıyız dedi. Son olarak şunu aktaralım. Son girdiği dükkanda bir kuyumcuda Akşener'e bir işçi şöyle söyledi. Ben kişisel olarak affedersiniz. Boşuna bir araya gelmediğinizi düşünüyoruz. Bir şey çıkması lazım altılı masadan dedi yurttaş. Meral Akşener de şu yanıtı verdi. Burası çok önemli. Ben kişisel olarak her şeyden feragat ettim. Yeter ki siz feraha çıkın dedi. Önemli bir açıklama. Yineliyorum. Zira biliyorsunuz bir süredir bilhassa HDP'li bakan tartışmaları nedeniyle masada çatlak var yorumları yapılıyordu. Akşener'in yorumu da yanıtı da feragat oldu.
Çok teşekkürler Dilek aktardıkların için.
Ben teşekkür ederim Gamze.
Şimdi Ruşen Çakır'ın yorumuyla devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ ziyareti öncesi kentte asılan afişleri değerlendirdi Ruşen Çakır. İlk Çakır'ı dinleyelim, ardından siyaset bilimci Burak Bilgen Özpek'le olacağız.
Aslında bir çaresizliğin göstergesi. Öte yanda ne yapıyor? CHP gidiyor burada çok güçsüz olduğu bir yerde bütün grubunu topluyor. Bir cesaret bu. Provokasyonların olabileceğini bilerek gidiyorlar. Kendilerince bir takım tedbirler alıyorlardır ama sonuçta kendilerince alıyorlardır. Çünkü bu tür olaylarda esas tedbir alması gereken yer devletin kendisi. Ama devletin burada doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu tür olayların parçası olduğunu bildiğimizde iş zor. Buraya bakınca şunu görüyoruz. Daha bu başlangıç. Seçime kaç ay kaldı bilmiyoruz ama bir yıl bile yok. Ve şimdiden Elazığ'da bunu kabullenemeyen, öfkeyle böyle organizasyonlara girişenler yarın öbür gün başka neler yapmak isteyecekler? Bu bir başlangıç ve bir uyarı. Kötü bir uyarı. Yani buradan bakarak insanlar ya bu seçimin güvenliği nasıl olacak diye çok ciddi bir şekilde soracaklardır, haklıdırlar. Ama ilk anda Kılıçdaroğlu'nun verdiği tepki, CHP'nin bütün programını yapabilmesi, okul temeli bile atması, her ne kadar belediyeden, devletten kimse gitmese de orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği bir Anadolu Lisesi, Teknik Lise temeli atılabiliyor. Bu da bir meydan okuyuş aslında. Yani Elazığ gibi bir yere biz gelip okul açıyoruz diyor. Bunların hepsi aslında onlara ev sahibi olduklarını düşündükleri ya da tek sahibi oldukları düşündükleri bir yerde çok ciddi bir meydan okuyuş. Ama bu meydan okuyuşa karşı vermeye çalıştıkları cevap da ellerinde kalmışa benziyor.
Burak Hocam merhabalar.
Merhaba.
Hocam aslında habere girerken Medyascope'tan Okan Yücel haberimizi yazmıştı. Dünkü afişler üzerinden iddialar ve gerçekler üzerine araştırdı ve gerçekleri yazdı. Seçim öncesi bir dezenformasyona girildiği anlaşılıyor. Size de şunu sormak istiyorum. Bu afişler neden İstanbul'da, Ankara'da değil de Elazığ gibi bir şehirde asıldı? Ve daha önemlisi tabii ki CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu afişlerin önünde fotoğraf çektirmesi ne anlama geliyor?
Evet, ben Elazığlıyım.
Evet, hocam.
Biraz sosyolojiyi bildiğimi düşünüyorum. Şimdi Elazığ'da bir Alevi nüfus var. Bunlar yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermelerine rağmen milletvekili seçtirememişlerdi. Ancak son seçimde Millet İttifakı bir milletvekili çıkartabildi. Gürsel Erol, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ milletvekili oldu ve hakikaten toplumun bütün kesimlerinin takdirini toplayan bir milletvekilliği performansı sergiledi. Bunu söylemek lazım. Bugün Elazığ'da o ezbere konuşanların söylediği kimliksel, mezhepsel çatışmayı aşmayı başaran bir siyasetçi performansı izliyoruz. İnsanlar hakikaten takdir ediyorlar. Bunu söylemek lazım ki 2002'den bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi neredeyse her seçimde listeleri değiştirdi. Yani eskisiyle yenisiyle yaklaşık 20 tane AK Parti milletvekili var ve insanlar bu 20 kişiden göremedikleri performansı, ilgiyi Gürsel Erol'dan gördüler ve o tabii bir sonraki seçim için Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Millet İttifakı'nın oylarına yansıyacak. Yine şunu çok iyi biliyoruz. Elazığ aslında milliyetçi karakteri yüksek bir kent. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin tarihsel olarak bir oyu var. Ancak bölünmeden sonra İyi Parti'de bir aktör olarak ortaya çıktı ve son zamanlardaki yükseliş İyi Parti'nin de bir milletvekili çıkartabileceğini işaret ediyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Elazığ'da 4'te 4 çıkarttığı dönemler, bir dönem 5 milletvekili vardı. Artık son buluyor ve yaşanan kriz genel gündemle beraber, genel trendle beraber AKP'nin Anadolu şehirlerinde bazı meydan okumalarla karşılaşacağını biliyoruz. Bunun olabilmesi için ise muhalefetin tabii ki tek çatı altında ittifak ruhu içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Yani listeleri ortak düzenlemesi gerekiyor. Yeni seçim kanununa hızlıca adapte olması gerekiyor. Yani Medyascope yayınlarında benim sıkça söylediğim en büyük hata seçimi kazanılmış zannetmek ve sonrası için planlar yapmak. Artık şunu düşünmemiz gerekiyor. Önümüzde kazanılacak bir seçim var. Fakat bunu biz kazanacağız. Yani muhalifler eğer iyi bir planlama yaparlarsa kazanabilirler. Hiçbir şey cepte değil. Ve seçim sürecinin nasıl geçeceğine dair de bir ön işaret aldık burada. Bu ittifakı bozabilmek için her şeyi yapacaklar. Yani bu cımbızlama kültürü maalesef son dönemde çok yaygın. Özellikle sosyal medyada da görürsünüz. 6 sene önce yazdığınız 10 tweetten bir tanesi alınır, insanların önüne atılırsınız. Birdenbire linç edilirken bulursunuz kendinizi. Ya da konuşmanızın bir kısmı bağlamından kopartılır, kesilir. Bunu herkes yapar. Bu tabirimi hoş görün ama aşağılıkça bir şeydir. Yani bir kişiyi yem etmek için kalabalık toplayıp ona taş attırmaya benzer. İlkel kabilelerde olur. Yani bir kişinin konuşmasını kesip, cımbızlayıp, işte ne bileyim belirli kesimleri alıp montajlamak ve onu kalabalığın önüne atmak çok ilkel aşağılık bir şeydir. Bunu ya zaman zaman marjinal gruplarda görürüz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde görürüz. İşte bazı sol gruplar bunu yapar. Dolayısıyla bu işler artık Türkiye'de ana akımı belirlememeli. Yani uçların söylemleri, uçların yöntemleri Türkiye'de ana akımı belirlememeli. Maalesef Kemal Bey'in Elazığ'da maruz kaldığı da bu ilkelce bir tavır. Kanaatimce galeyana getirme, infial yaratma, hepsinden de önemlisi İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ittifakı bir şekilde bozma eğilimi taşıyor. Bozma eğilimi taşıyor ki işte Anadolu şehirlerinde ortak listeyle girme ihtimali olan bu iki partinin eli zayıflasın ve Anadolu'daki AKP hakimiyeti devam etsin.
Aslında burada şunu sormak istiyorum. Bu tür dezenformasyonları daha sık görecek bir şey gibi de geliyor. Seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olabilir bu dezenformasyonlar? Seçime yansır mı sizce?
Şimdi çok stresli bir seçim süreci geçireceğiz. Bu belli oldu. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin arasındaki ilişkiler serinledikçe, yani bu ilişkiler biraz gerildikçe, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında bir denge sorunu ortaya çıkıyor. Aynı şekilde İyi Parti'nin de bir denge sorunu ortaya çıkıyor. Yani onu söylemek lazım. Yani bir taraf sağa yatarken bir taraf sola yatıyor. Dolayısıyla bunlar merkez sağ ve merkez sol partiler olarak birbirine tutunmak zorunda olan aktörler. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ben sürekli olarak Medyascope yayınlarında. Ancak bir şekilde seçim sonrası Türkiye hayaliyle yanıp kavrulanlar bunu reddediyorlar. Ama bu iki partinin birbirinden ayrılması durumunda hakikaten çok karikatürize edilme bilme ihtimalleri var. Yani İyi Parti'nin faşist bir parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de teröristlerle iş tutan bir parti olarak karikatürize edilme ihtimali var. Bundan kaçınmak lazım. Halbuki İyi Parti ve CHP birbirine yaklaştıkları zaman çok kuvvetli bir merkez oluşturuyorlar. Çok kuvvetli bir sinerji oluşturuyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani iki partinin üzerine titremesi gereken bir şey. Hem kendi partilerinin içindeki düzeni sağlamaları açısından önemli, hem de Türkiye'de kuvvetli bir muhalif blokun ortaya çıkması için önemli. Dolayısıyla buradaki amacı iyi görmek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu ithamlar tamamıyla partiyi işte daha HDP ile ilişkilendiren, daha sosyalist bir kimliğe sıkıştırarak seçimleri sağ ve sol arasında tarihi bir kavga olarak resmetme çabasından ibaret. Cumhuriyet Halk Partisi evet sosyal demokrat bir parti, fakat bu kadar tasvir edildiği kadar sert bir sol gündemi yok. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla iki parti arasındaki gerilim maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi'nin partileri bu şekilde yaftalamasına sebep olacak. Yani biz seçime doğru eğer bu sorunlar çözülmezse her sosyal medyaya girdiğimizde İyi Parti'ye faşist denildiği, her ana akım medyaya girdiğimiz zaman da Cumhuriyet Halk Partisi'ne terör sevicisi denildiği bir ortamla karşılaşacağız. Dolayısıyla o iki partinin oluşturduğu kuvvetli ittifak modeli çökecek. Bunu amaçlıyorlar. Yani bu amaçlanan şey bu. Ve çok çirkin, mide bulandırıcı, hakikaten medeni toplum olma özelliğimizi tahrip eder şekilde olacak bu iş. Zaten yani AKP'nin bunu yapması da bizi şaşırtmaz herhalde.
Hocam aslında şu soruyu da sormak istiyorum size. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Elazığ'daki temaslarda Kılıçdaroğlu'na şöyle söyledi. Bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız dedi. Aslında buradan şunu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun, affedersiniz, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığını destekliyor olmasını nasıl değerlendirirsiniz? Ve Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirir mi sizce, ne dersiniz?
Ya ben o konuşmayı biraz fazla yorumladığımızı düşünüyorum. Orada söylenmek istenen şey, demokratik rekabetin olduğu ülkelerde bugün ana muhalefet partisi olan birisinin ertesi gün hükümette olabileceği. Yani konuşmanın muradı bu. Başka türlü de ifade edilemez. Yani Kemal Bey'in adaylığına çok sıcak bakmadığımı herhalde Medyascope izleyicileri bilir yayınlardan. Ama ben de bir konuşma yapsam herhalde böyle bir konuşma yaparım. Yani Kemal Bey bugün ana muhalefet lideri, yarın hükümetin başı derim. Dolayısıyla bu böyle bir şeydir. Yani orada böyle bir ifade var. Kemal Bey'in zaten Ekrem İmamoğlu'nun desteğini aradığı kanaatinde de değilim. Yani buna çok ihtiyacı olduğu kanaatinde de değilim. Yani destek vermesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'nun arkasındaki milyonlarca halk kitlesi Kemal Bey'in adaylığını tasvip eder duruma gelmiyorlar. Ekrem İmamoğlu öyle bir lider değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider tipi de bu değil zaten. Yani Kemal Bey de böyle bir lider değil. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla parti içi dayanışma açısından, parti içi sorunların çözülmesi açısından bir anlamı olabilir. Fakat daha makro siyasi düzlemde aktörlerin güç ilişkisi açısından ben bir anlam çıkartamadım açıkçası.
Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
Son olarak bir şey söylemek
tabii
istiyorum.
Tabii ki, buyurun hocam.
Bir Elazığlı olarak hakikaten yani çok büyük utanç duydum o afişlerden. Yani çok Kemal Bey bunları hiç hak etmeyen bir insan. Bugün zamanında iktidarın yanında olan fakat o iktidarın öğütme makinası sayesinde AKP'den uzaklaşmış, kadre uğramış, platform bulamayan, teselli bulamayan, bir şekilde siyasi gelecek bulamayan her aktör de Kemal Bey sayesinde rehabilite edilmiştir, muhalefete kazandırılmıştır. Dolayısıyla yani bugün Türkiye muhalefetinin en önemli aktörü, bu hikayenin en önemli aktörlerinden bir tanesidir. Ve kişilik olarak da yani insani olarak da hakikaten çok büyük saygıyı hak eden bir siyasetçidir. Dolayısıyla ben de bir Elazığlı olarak bu panolardan utanç duyduğumu ve Elazığlıların genel karakterini yansıtmadığımı söyleyerek programa veda edeyim.
Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için.
Hoşçakalın.
Devam ediyoruz. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları için bulunduğu New York'ta PBC kanalına röportaj verdi. Halkımızın bize olan teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz diyen Erdoğan, Haziran 2023'te düzenlenmesi planlanan genel seçimleri kazanma konusunda endişeleri olmadığının altını çizdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde PBS kanalının sorularını yanıtladı. Haziran 2023'te düzenlenmesi planlanan genel seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, kendisinin ve partisinin şu anda seçimleri kazanma konusunda bir endişesi olmadığının altını çizdi. Bizim şu anda seçimleri kazanma noktasında bir endişemiz yok. Ben meydanların dilini iyi bilirim. Şu anda yaptığım toplu açılışlarda, meydan mitinglerinde eğer 10 binleri meydanlara toplayabiliyorsam bu halkımızın bize olan teveccühünü göstermektedir. Halkımızın bize olan bu teveccühü devam ettikçe bizi kimse tutamaz. Çünkü alternatif yok. Sonucunun Türkiye'deki ekonomik krizin gidişatı ve enflasyonun nasıl düşürülebileceğine dair sorduğu soruya ise Erdoğan, enflasyon aşılamaz bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Şu anda %8, %9 enflasyonun bile tehdit ettiği ülkeler var. Bizde %80 var. Biz şu anda 250 milyar dolar ihracat yakalamış bir ülkeyiz. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil. Ama Amerika'da bile bugün raflar boş. Fransa'da raflar boş. Almanya'da raflar boş. Benim vatandaşım şu anda istediği her türlü ürünü marketlerde bulabiliyor dedi.
Editörüm Egemen Gök az önce iletti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın basın açıklamasından satır başlarını aktarıyorum. Erdoğan şöyle söyledi. İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Birleşmiş Milletler'in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardandır demiş. Ve daha sonrasında Rusya ve Ukrayna arasında Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere dikkat çekmiş Erdoğan ve şöyle devam etmiş. Rusya-Ukrayna savaşında her iki tarafa da onurlu çıkış imkanı verecek diyalog, diplomatik çözüm bulmamız gerekiyor. Savaşın bir an önce sona erdirilmesine yönelik olarak Rusya ve Ukrayna ile yoğun temas halindeyiz demiş. Erdoğan Suriye ile ilgili ise Suriye krizinde halkın meşru beklentileri doğrultusunda kalıcı çözümün önemini tekrar vurguluyoruz. Çözümsüzlüğün sürmesi bölgemizin güvenlik ve istikrarını, Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu şekilde dönmelerini temin etmek için gerekli şartları temin etmekte üzerimize düşeni samimiyetle yapıyoruz dedi. Erdoğan Yunanistan kriziyle ilgili ise şunları söyledi. Güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sürdürülmesi, hak ve hukuka saygı duyulmasına bağlıdır. Yunanistan'ın işbirliği ve dayanışma çağrımıza kulak verilmesini bekliyoruz. Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı bir çözüme ulaşılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hep iyi niyetli çaba sergiledik. Bugün adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu bilinmektedir. Uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz demiş Erdoğan. Erdoğan şöyle devam etmiş. Biz ailen bebeklerin cesetlerini kıyılara vurmasın diye çırpınırken Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir demiş. Mülteci krizi daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumların masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle toplama kamplarını doldurmakla çözülemez diye devam etmiş Erdoğan. Erdoğan İsrail-Filistin çatışmasına dair de konuşmuş. İsrail-Filistin çatışmasına dairse şöyle demiş. Orta Doğu'da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz. Filistinlilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır. Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulması dışında bir ihtimal yoktur demiş Erdoğan. Şimdi devam edelim. Musa Anter'in anmasıyla devam edelim. Kürt aydın, yazar ve gazeteci Musa Anter Diyarbakır'da 20 Eylül 1992'de öldürülmüştü. Bugün öldürüldüğü yerde anıldı Musa Anter. Musa Anter cinayeti davasında zaman aşımı süresi bugün doldu. Davanın 37. duruşması yarın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Tam 30 yıl önce bugün yani 20 Eylül 1992 tarihinde Kürt gazeteci yazar Musa Anter bu noktada vuruldu. Her yıl burada anma yapılıyor. 30 yıl dedim çünkü davanın zaman aşımı bugün itibariyle doluyor. Ankara'da görülen mahkemede ise 5 gün önce mahkeme zaman aşımının dolup dolmayacağına, insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olup olmayacağına dair avukatların talebine yarınki duruşmada karar verecek.
Bugün Afe Musa'nın katledilmesinin 30. yılı. Yarın Ankara'da onun katledilmesine ilişkin görülecek davada bir kez daha Afe Musa katledilmek isteniyor. 90'larda JITEM ile katledildi Afe Musa. Dün bu katliamlarla yüzleşmek isteyenler, bunu yargılayacaklarını söyleyenler bugün bu davayı sonuçsuz bırakarak katillere sahip çıkıyor.
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçin'in Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te basın açıklaması yaptıktan sonra öldürülmesiyle ilgili davanın 15 Haziran'da yapılan duruşmasında dönemin başbakanı olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesine karar verilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğuyla karardan vazgeçti. Bir sonraki duruşma 23 Kasım'da yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sorun yoksulluğu istismar etmek diyerek partisinin aile destekleri sigortasını açıklamıştı. Programı Medyaskop'a değerlendiren Profesör Doktor Ayşe Buğra sosyal yardımların çok gerekli olduğunu söyledi.
Asgari gelir güvencesini bütün ailelere bir şekilde sağlamamız lazım.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Eylül'de ekonomi muhabirleriyle İstanbul'da yaptıkları toplantıda partisinin aile destekleri sigortası programını açıkladı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Uygar Merkezi'nin kurucu başkanlarından Emeritus Profesör Doktor Ayşe Buğra CHP'nin programı hakkında şunları söyledi. Sosyal yardımların çok gerekli olduğu bu kriz ortamında CHP'nin önerisini çok anlamlı buluyorum. Nakdi değil aynı yardımlara dayanması, düzenli olması, sosyal hizmet uzmanlarını devreye sokarak yürütülmesi, bütün bunlar çok iyi ve yoksul kesim için hayatın belirsizliğini azaltacak ve iş aramayı, hayatı üzerine plan yapmayı kolaylaştıracak bir uygulama olabilir. Kılıçdaroğlu CHP'de genel başkanlık görevine geldiğinden bu yana aile destekleri sigortası hakkında çalışmalarını sürdürdü. Temel amacı her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta için CHP, aileler için çok farklı alternatifler içeren program geliştirdi. Buğra, CHP'nin açıkladığı programın bir temel gelir, vatandaşlık geliri politikası olmadığını dikkat çekti ve şunları söyledi. Vatandaşlık geliri yoksulları hedefleyen bir politika değil. Oradaki vurgu belirli bir gelir transferinin herkese yapılması ve geliri belli bir düzeyin üstünde olanlardan vergilerle geri alınması. Bu etiketlemeyi ortadan kaldırıyor ve idari maliyeti çok azaltıyor.
Etkisini artıran ekonomik kriz vatandaşların en temel hakkı olan barınma hakkını elinden aldı. Fiyat artışlarının en fazla görünür olduğu harcama kalemlerinde gıda ve enerjiden sonra kira yer aldı. Hem konut fiyatları hem de kiralar büyük kentlerde ve merkezdeki ilçelerde %100'ün üzerinde arttı. Medyaskop muhabiri Ufuk Çeri, yüksek kiralar sebebiyle Kadıköy'den taşınmak zorunda kalan ve kiralık ev arayan Özlem Hacıoğlu ile konuştu.
Evim kentsel dönüşüme gidiyor ve hepimiz boşaltmak durumunda kaldık. 2500 lira bedelli bir evde oturuyordum Göztepe'de. Fakat bu evi boşaltmak zorunda kaldığımda gözümü açtığımda etrafımdaki en ucuz kira 8000, 7000, 10000 aralığındaydı. İnanılmaz bedeller. Hadi 7000 lira belki verebiliriz, belki zorlarım diye hareket ettim ama oturulacak evler değil. Kesinlikle sağlık koşulları çok kötü. İnsanın kolay kolay barınabileceği yerler değildi bu evler. Mal sahibi, mülk sahibine evlerin koşulunun uygun olmadığını, işte yerlerin veya lavaboların, klozetlerin yapılması gerektiğini söylediğimde asla iyileştirme yönünde bir adım atmadı. Hatta yaptırmam dedi. Sizden önce gelen 8 kişi var. Onlar zaten bu haliyle bu evi kiralamaya niyetli. Onlara veririm. Kendince kendine göre haklıydı ama inanın yani insanların böyle bu koşullarda evlerde barınmaması, yaşamaması gerekiyor. Bedeli her ne olursa olsun. Çok uygun bedelli bir yer bile olsa o sağlıksız ortamda insanların kalmaması gerekiyor. Şimdi de bu boyutu var tabii. Velhasıl Kadıköy'de hep sosyal çevremin hep burada olduğu bir hayatım var. Tüm ilişkilerim burada. Hatta iş ilişkilerim de çoğunlukla burada. Alışılagelmiş çevremden daha uzaklara gitmek durumunda kaldım. Ev arayışımda maksimum verebileceğim rakam 7000, 6000 üstüne çıkmak istemedim ki bu herkesi çok zorlayan bir rakam. Cevizli'de bir ev buldum 6000 lira bedelli. Şimdi orada oturuyorum. Ama kelimenin tam anlamıyla itildim diyebilirim.
Ufuk Çeri'nin haberinin ayrıntılarını Medyascope'un YouTube sitesinden ve sitesinden bakabilirsiniz. Güne Bakış'ın bu akşamlık sonuna geldik. İyi akşamlar.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.